Ayrım 12. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 164. 12. bölüm. Bir kadın polis olarak öğrendiğim ilk şey erkeklerin hepsinin korktuğum gibi birer düşman olmayabileceğiydi. Barın birinde bir avuç sarhoş taşralı mı gördün? Eğer devriye aracından kıdemli memurun memur Lyons inecek olursa adamlar kesinlikle daha asi ve agresif bir maço ruh haline giriyorlardı. Ama eğer araçtan inen ben olursam tüm gardları düşüp sanki annelerine yakalanmış bir avuç ezik gibi önlerine bakıyorlardı. Hatta elimde celp kağıdıyla yanı başlarında biti verdiğimde bana ''Evet bayan'' ya da ''Hayır bayan'' diyecek cesareti bile bulamıyorlardı. İçki alemini biraz fazla kaçıran bir avuç üniversiteli genç mi bir sonraki hedef? Beni görür görmez kekelemeye, kemküm etmeye başlıyorlar ve neredeyse bana çıkma teklif ederek bitiriyorlardı geceyi. Pek çok erkek doğdukları günden itibaren kadın bir otorite figürüne karşı nasıl tepki vereceğini öğrenir. Kimi zaman beni kurallarına uymak zorunda oldukları bir anne, kimi zamansa yaşam ve görünüşüm yüzünden memnun edilecek arzulanası bir kadın olarak görürlerdi. Her iki durumda da onlar için bir tehlike sayılmazdım. Aksine en savaşçı erkek bile benim karşımda yelkenleri suya indirirdi. Artık diğer polis arkadaşlarım da fazla testosteron yüklü mekanlarda hep olduğu üzere tek bir kadınsı dokunuşumla olayı çözebileceğimi bildiklerinden destek ekibi olarak beni çağırmayı adet edinmişlerdi. Erkekler biraz flört, biraz heyecan sayesinde ya da bazen her ikisiyle hemen yola gelip dediklerimi yapıyorlardı. Kadınlarsa tam aksine. Lexus marka arabasında hız limitini aşıp 95 ile giden bir kadına sağa çekmesini söylediğinizde iki çocuğunun önünde sizinle öyle çatır çatır bir pazarlık yapıp haklı olduğunu anlatmaya çalışırdı ki ağzınız açık kalırdı. Evinden men emri alan bir erkek son eşyalarını almak üzere eve gittiğinde ona eşlik ederken taraflardan biri olan hırpalanmış kadın erkeğe toplanmasına izin verdiğimiz için öyle bir çemkirirdi ki sanırsınız aralarında yaşanan her kötü şeyin suçlusu benim. Erkekler bayan polisler için kesinlikle sorun teşkil etmiyordu. Sorun teşkil edip buldukları ilk fırsatta bizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanlar kadınlardı. 20 dakika sonra dedektif D.D. Warren hasta perdesini açarak yanıma geldiğinde avukatım yatağımın yanı başında durmuş, neler yapmam gerektiği konusunda çene çalıyordu. Eyalet polisi irtibatı dedektif Bobby Dodge da hemen Warren'ın arkasındaydı. Dodge'un yüzündeki ifadeyi okumak epey zordu. Dedektif Warren ise onun tam aksine yüzünde vahşi bir kedinin açlığını taşıyor gibiydi. Avukatımın onları görmesiyle sesi bir anda kesilmişti. İki cinayet masası dedektifinin böyle apansız ortaya çıkması onu pek memnun etmemişti belli ki. Ama bu duruma şaşırmış gibi de görünmüyordu. Onlar gelene dek bana yasal haklarımdan bahsedip durmuştu. Şu anki durum hiç iyi değildi. Kaldı ki bu halimle onlara tam bir ifade verecek olmam, avukatımın tecrübelerine göre her şeyi daha da kötü yapabilirdi. Kocamın ölümü şimdilik şüpheliydi. Suffolk ilçe savcılığının atacağı bir sonraki adım Boston Polis Teşkilatı ile koordinasyon içine girip verilecek cezayı belirlemekti. Benim bu olayda kurban olduğuma, daha önceden pek çok kez acil servislik olmuş şiddet mağduru bir eş olduğuma kanaat getirirlerse Brian'ın ölümünü nefsi müdafaa olarak kabul edebilirlerdi. Dediğim gibi onu kendimi korumak adına öldürmüştüm. Ne var ki cinayet karışık bir meseleydi. Brian bana kırık bir şişeyle saldırmış, bense tabancayla karşılık vermiştim. Savcılık pekala kendimi savunurken orantısız güç kullandığıma kanaat getirebilirdi. Polis kemerimde taşıdığım biber gazı, cop ya da şok cihazı da işimi görebilirken sorumsuzca davrandığım için cezamı taksirle adam öldürme üzerinden verilebilirdi. Ya da belki de hayatımın tehlikede olduğuna inanmayacaklardı. Belki de Brian'ın ve benim kavga ederken bir anlık sinirle silahımı çekip kocamı vurmuş olacağımı düşüneceklerdi. Bu durumda da kasıtsız adam öldürme ya da ikinci dereceden cinayetle yargılanacaktım. Bunlar en iyi senaryolardı. Başka bir senaryo daha vardı ki en kötüsü de oydu. Polis kocamın şiddet gösteren bir erkek olmadığına kanaat getirip benim kocamı bilerek ve isteyerek öldürdüğüm yolunda bulgulara ulaşırsa işte o zaman kasten adam öldürme ya da birinci dereceden cinayetle yargılanacaktım. Yani bu da ömür boyu müebbet hapis anlamına gelirdi ki benim için oyunun sonu olurdu. Avukatım işte tam da bu bilgiler için yatağımın başucundaydı. Benim verdiğim ifadeyle polisle karşı karşıya gelmemi istemiyordu. Benden basına masumiyetini kanıtlamaya çalışan şiddet mağduru bir eş, kızının eve sağ salim dönmesi için kendini paralayan bir anne olarak ifade vermemi istiyordu. Aynı zamanda dosyamı inceleyen dedektiflerle oyun oynamamı da istiyordu. Dediğine göre şiddet görmüş kadın sendromu zaten başlı başına bir karşı ispat layihasıydı ki en büyük ispatı da çürük içindeki omuzlarımdı. Evlilik eşlerden biri öldükten sonra onun dediği noktaya gelmiş olup bitiyordu zaten. Şimdi artık cinayet masası dedektifleri yeniden ortaya çıktığından avukatım yatağımın hemen yanında savunmacı bir tutumla ayaklanmıştı bile.
Sizin de gördüğünüz gibi müvekkilim halen ciddi bir beyin sarsıntısının etkisinde. Yanağındaki kırıktan bahsetmiyorum bile. Doktoru bir gece müşahede altında kalmasına ve mümkün olduğunca istirahat etmesine karar verdi.
Sophie'den haber mi var diye sordum. Sesim fazlasıyla gergindi. Dedektif Warren bir anneye kötü bir haber verecekmiş edasında değildi. Hayli sert görünüyordu ama yine de
henüz haber yok dedi lafı kısa keserek.
Saat kaç?
7:32.
Hava kararmış diyerek mırıldandım. Sarışın dedektif gözlerini bana dikti. Yüzünde ne merhamet ne de şefkat söz konusuydu. Buna şaşırmamıştım. Çok az üniformalı kadın vardı ki birbirine destek olsun. Kadınlar bu konuda gerçekten hayli ilginçti. Birbirlerine kolaylıkla sırt çevirirlerdi. Hele de taraflardan biri güçsüz ve kocası tarafından kum torbası gibi kullanılan biri ise... Dedektif Warren'ın aile içi şiddete maruz kalabileceğini hayal bile edemiyordum. Eğer bir erkek ona vurmaya kalkacak olursa eminim ki o iki misli bir yumrukla karşılık verirdi. Ya da hayalarına şok tabancasını yaslayıverirdi. Dedektif Doç hareketlendi. Oradan bulduğu iki alçak sandalyeyi hemen yatağın başına yerleştirdi. Didi'ye başıyla oturmasını işaret etti ve ikisi de oturup yatağa doğru yaklaştılar. Bunu gören Cargill de huzursuzca sandalyesinin ucuna ilişti.
Müvekkilim henüz kapsamlı bir ifade verecek durumda değil dedi. Elbette ki kızının bulunması için gerekli yardımı yapmaya hazır. O soruşturma ile ilgili olarak almak istediğiniz bir bilgi varsa buyurun.
Sophie'nin öz babası kim diye sordu dedektif Warren ve de şimdi nerede? Başımı iki yana salladım. Bu hareketimle yüzüm acı içinde buruşup kalmıştı. Warren sabırsızca bana bir isim ver dedi. Kurumuş dudaklarımı yalayıp yeniden denemeye karar verdim. Sophie'nin babası yok.
Bu imkansız.
Eğer bir sürtük ve de alkolikseniz hiç de öyle değil dedim. Cargill suratında şaşkın bir ifadeyle bana baktı. Dedektiflerin gözlerinde ise daha meraklı bir ifade vardı.
Bobby Dodge sakince alkolik misin diye sordu.
Evet.
Kim biliyor bunu?
Yarbay Hamilton ve de arkadaşlarımdan bazıları. Yanağımı hareket ettirmemeye çalışarak omuzlarımı silktim. Ama 7 yıl önce bıraktım. Teşkilata katılmadan hemen önce. O günden beri de hiç lafı olmadı. 7 yıl önce mi diye sordu Didi. Yani kızına hamile olduğun zaman.
Doğru.
Sophie hamile kaldığında kaç yaşındaydın?
21.
Çok gençtim ve de çok aptal. Su gibi içki içiyor partilerden çıkmıyordum. Ve bir gün baktım ki hamileyim. Arkadaşım sandığım insanlar o an etrafımdan buhar olup uçtu adeta. Meğer sadece eğlencelerinin bir parçası olduğum için yanımdalarmış. Eğlence biter bitmez hiçbirini bir daha görmedim.
Peki ilişkilerin?
İşinize yaramaz. Çünkü ben tanıdığım erkeklerle değil, tanımadıklarımla yatıyordum. Genelde genç bir kıza alkol ısmarlayacak kadar parası olan yaşlı erkeklerle beraber oluyordum. Ben sarhoş oluyordum, onlar da sekse doyuyordu. Sonra da herkes kendi yoluna gidiyordu.
Avukatım araya girerek Tessa dedi.
Onu susturmak istercesine elimi havaya kaldırdım. Çok eski hikayeler, üzerinden çok sular aktı. Sophie'nin babasının kim olduğunu bilmiyorum. İstesem de bulamazdım ki, zaten hiç istemedim. Hamile kaldım, sonra büyüdüm, aklım başıma geldi ve içkiyi bıraktım. Önemli olan da bu. Bobby, Sophie babasını hiç sordu mu diye sordu. Hayır, Brian ile tanıştığımda Sophie 3 yaşındaydı. Birkaç hafta içinde ona baba demeye başlamıştı bile. Şimdi daha önceden Brian'sız bir hayat yaşadığımızı hatırlayacağını sanmıyorum. Brian sana ilk olarak ne zaman vurdu diye sordu dedi. Evliliğin ilk ayında mı, 6. ayda mı, ne zaman? Hiçbir şey söylemeden sadece tavana baktım. Hastanenin ince yeşil battaniyesinin altındaki sağ avucumun içinde hemşirenin benim için yerden aldığı mavi düğme vardı. Dedi, tıbbi kayıtlarını incelememiz gerekecek dedi. Gözlerini meydan okurcasına avukatıma dikmişti. Dudaklarımda tuhaf bir tebessümle merdivenlerden düştüm dedim. Aslında yalan da değildi. Ama elbette ki onlar bunun başlı başına bir yalan olduğunu düşüneceklerdi. Ne hiciv ama. Tanrım beni tüm hicivlerden koru. Anlayamadım. Kaburgalarımdaki çürükler, dış merdivenlerin buzunu kırmalıydım, kahretsin. Dedektif Warren bana kuşku dolu gözlerle baktı. Tabii düştün. Kaç kere peki? 3 mü 4 mü? Sanırım sadece 2 kez. Dedektif belli ki espri anlayışımdan hiç haz etmemişti. Kocanın sana şiddet gösterdiği için hiç ihbar etmedin mi diye üseledi dedi. Başımı hayır anlamında salladım. Bu hareketimle başımın arka tarafına çok fena bir acı saplanmış, gözlerim acı içinde yaşlarla dolmuştu. Peki bu durumu hiç yakın bir polis arkadaşına da mı söylemedin? Mesela memur Leon'sa, görünen o ki Brian'ın yokluğunda ev işlerinde sana hayli yardımcı olmuş. Sessiz kalmayı tercih etmiştim. Kız arkadaşlarından birine diyerek lafa karıştı Bobby. Ya da belki bir papaza ya da belki acil yardım hattına. Bunları sana yardım edebilmek için soruyoruz Tessa. Gözlerime hücum eden yaşlar giderek çoğalıyordu. Göz kapaklarımı kırpıştırarak savuşturmaya çalıştım onları. Yeniden tavandaki beyaz karolara uzun uzun bakıp en sonunda ''O kadar da kötü değillerdi'' dedim. Yani ilk başlarda. Sandım ki onunla baş edebilirim sandım. Her şeyi yeniden yoluna koyabilirim sandım. ''Bobby, kocan ne zaman ağırlık çalışmaya başladı?'' diye sordu. 9 ay önce. Anlaşılan epey kilo almış. 9 ayda 13 kilo gibi bir rakam hiç fena değil. Ayrıca bir ilaç takviyesi kullanıyor muydu? Haberim yok. Ama vücudu giderek daha da kaslı bir hal almış. Kas yapmak için hayli çalışmış olmalı, öyle değil mi? Çaresizce başımla onayladım. Ona hep kendini bu kadar yormasına gerek olmadığını söylerdim. Zaten vücudu yeterince formdaydı, gayet güçlü görünüyordu. Saplantı derecesinde titiz oluşundan ve çorba konservelerini bile tek bir nizam içinde dizme çabalarından anlamalıydım. İşaretleri görmeliydim ama göremedim. Ataların da dediği gibi en son eşler duyar. Sophie'ye ilk ne zaman vurdu diye sordu dedi. Şiddetle vurmadı diyerek karşı çıktım. Sahi mi? Şimdi kalkıp da bana davul gibi şişmiş kafan ve çatlamış elmacık kemiğinle çoktan öte tarafı boylamış olan kocanın şimdiye kadar sadece sana şiddet uyguladığını söyleme sakın. Sophie'yi severdi. Ama seni sevmez öyle mi? Problem bu muydu? Belki de aldığı steroidlerden kaynaklanıyordu. Bu da bir seçenek olabilirdi. Gözlerimi Bobby'ye çevirdim. Didi üzerine basa basa şiddet eğilimi, hele de ilaç almışsanız kişi ayırt etmez dedi. İkinize birden saldırmış olmalı. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Son seferinden döneli sadece birkaç hafta olmuştu ve bu kez gerçekten çok farklı bir şey vardı. Bu kadarı yalan sayılmazdı aslında. Keşke bu gerçeğin üzerinde dursalardı biraz. Bu sayede birkaç birinci sınıf dedektifi de yanıma çekebilirdim belki. Elbette ki Sophie'nin ona giden yolda benden daha zeki dedektiflere ihtiyacı vardı. Yani Brian'ın son seferinden sonra daha şiddet eğilimli olduğunu mu kastediyorsun diye sordu Bobby. Çok sinirliydi, hep bir yay gibi gergindi. Onu anlamaya çalışıyor, an gelip sakinleşeceğini umuyordum. Ama işe yaramıyordu. Tek elimle yatağın en üstündeki örtüyü büktüm. Düğmeyi sımsıkı tutan diğer elim hala yorganın altındaydı. Ben sadece bu noktaya nasıl geldik bilemiyorum. Bunlar gerçekler. Birbirimizi seviyorduk. O hem iyi bir eş hem de iyi bir babaydı. Sonrası, gözyaşlarım yeniden sel olmuştu. Tek farkla bu kez gerçekti. Tek bir gözyaşımın çenemden aşağı süzülmesine izin vermiştim. Bu noktaya nasıl geldik bilemiyorum.
Dedektiflerin ağzını bıçak açmıyordu. Hemen yanı başımda duran avukatım da biraz rahatlamış gibi görünüyordu. Sanıyorum ki gözyaşı dökmemden de, kocamın muhtemel yanlış steroid kullanımından bahsetmemden de hoşlanmıştı. İyi kıvırıyordum. Didi daha sakin, daha dikkatli bir tavırla, "Sophie nerede?" diye sordu. "Bilmiyorum." Bu da verdiğim doğru cevaplardan biriydi. Botları ortada yok, kabanı da, sanki biri onu sarıp sarmalayıp alıp gitmiş gibi. "Bayan Ennis olabilir mi?" dedim umutla. "Sophie'nin bakıcısı." Didi Leonie'nin lafını, kim olduğunu biliyoruz diyerek kesti. "Çocuğun onda değil." "Ah! Brian'ın başka bir evi daha var mı? Eski bir kayak evi, balıkçı barınağı, bunun gibi bir yer." Bu kez araya giren Bobby'ydi. Başımı iki yana salladım. Giderek bitkin düşüyor, kendime rağmen yorgunluğumu açıkça hissedebiliyordum. Tahammül sınırımı zorlamalıydım. Gelecek günler ve geceler için gücümü yeniden toparlamalıydım. Didi işin peşini bırakmamaya kararlı. "Peki başka kim evinize girip Sophie'yi almış olabilir?" diye sordu. "Bilmiyorum." "Brian'ın ailesinden birileri olabilir mi?" diye sordu inatla. "Brian'ın bir annesi, 4 de kız kardeşi vardı. Kız kardeşlerinin her biri bir yerde ve annesi de New Hampshire'da yaşıyor. Onlara da sorabilirsiniz ama biz onlarla çok sık görüşmezdik. Onun yoğunluğu, benim yoğunluğum dolayısıyla."
"Peki ya senin ailen?"
"Hiç düşünmeden benim ailem yok," dedim.
"Polis dosyaları öyle demiyor ama."
"Ne?"
Avukatım da benim arkamdan "ne?" diye tekrarladı. Dedektiflerin ikisi de onu hiç umursamamıştı. 10 yıl önce Thomas Howe denen 19 yaşındaki genci öldürmek suçuyla polis tarafından sorgulanırken öyle dememişsin ama. Polis kayıtlarına göre sana silahı temin eden baban olmuş.
Gözlerimi D.D. Warren'a diktim. Uzun uzun gözlerinin içine baktım. "O kayıtlar mühürlüydü," dedim yumuşacık bir ses tonuyla. Avukatım yeniden araya girmeye çalışarak mutsuz bir ifadeyle "Tesadüf," dedi. "Ama teşkilatta göreve başladığım ilk gün Yarbay Hamilton'a o olayı anlatmıştım," dedim dürüstçe. "Bu konuda daha fazla yanlış anlaşılmalara mahal vermek istemedim."
"Yani polis arkadaşlarından birinin de dediği gibi bir çocuğu vurup öldürdüğünü kabul ediyorsun, öyle mi?"
"Bir çocuğu vurup öldürmek mi?" diyerek dedektifi taklit ettim. "16 yaşındaydım. Asıl çocuk olan bendim. Sizce neden kayıtları mühürlediler?" "Her neyse, bölge savcısı bunun bir nefsi müdafaa olduğuna kanaat getirerek ceza talebinde bulunmadı. Thomas bana tecavüz etmeye kalktı. Bense sadece ondan kurtulmaya çalışıyordum."
Dedektif Warren sanki beni hiç duymamış gibi, "22'lik bir tabancayla onu vurdun," dedi. "Üzerinde rastgele taşıdığım bir silahla. Kaldı ki incelemelerde tecavüz bulgusuna da rastlanılmamış."
Bir an öfkeyle, "Babamla mı konuştunuz?" dedim. Öfkeme hakim olamıyordum.
Didi gözlerini bir an olsun benden almadan kafasını eğdi. "O sana hiç inanmadı."
Bense ağzımı açıp tek kelime etmedim. Bu kadarı da bir cevap sayılırdı nasılsa.
"O gece neler oldu Tessa? Bize yardımcı ol. Aksi halde olayların senin için pek iyi geliştiğini söyleyemeyeceğim."
Avucumun içindeki düğmeyi daha sıkı tuttum. 10 yıl çok uzun bir süre olsa da bazı şeyler kolay kolay unutulmuyordu. "Sonunda en iyi arkadaşımın evinde kalıyordum," diyerek anlatmaya başladım. "Juliana Howe, Thomas onun ağabeyiydi. Son birkaç gidişimde bana iltifat edip durmuştu. Eğer odada yalnız kalacak olursak yanıma fazla yaklaşıyor, bu da beni rahatsız ediyordu. Henüz 16 yaşındaydım. Erkekler, özellikle de yaşça büyük olanlar beni çok rahatsız ediyordu."
"O halde neden geceyi orada geçirdin?" diye sordu Didi.
"Çünkü Juliana benim en iyi arkadaşımdı," dedim sakince. "Bunu söylediğim anda yine aynı şeyleri dün gibi yaşadım. Onun korkusunu, gözyaşlarını, benim büyük kaybımı."
"Yanında bir silah götürdün," diyerek devam etti dedektif.
"Silahı babam verdi," diyerek dedektifi düzelttim. "O aralar bir alışveriş merkezinin yemek katında çalışıyordum. Gece 11'e kadar çalışıp sonra da karanlıkta arabama kadar yürümek durumunda kalıyordum. Kendimi koruyabilmemi istemişti."
"Didi kuşkuyla o yüzden de sana silah verdi, öyle mi?" diye sordu.
Gülümsedim. "Babamı tanımanızı isterdim. Beni iş yerimden alacak olursa belaya kendi bulaşırdı. Bu yüzden de elime nasıl kullanacağımı bile bilmediğim bir 22'lik sıkıştırarak kendini bu beladan sıyırdı. Yaptığını ancak böyle açıklayabilirim."
Bobby kibarca o geceyi anlat dedi. Juliana'nın evine gittim. Erkek kardeşi evde yoktu. Ben de bundan gayet memnundum. Mısır patlatıp arka arkaya Molly Ringwald filmleri izlemeye başladık. Sixteen Candles, arkasından da Breakfast Club. Kanepede uyuyup kalmışım. Uyandığımda bütün ışıklar sönmüştü ve biri üzerime battaniye örtmüştü. Juliana da yatağına gitmişti. Tam ben de onun yanına gitmek üzereydim ki erkek kardeşi eve geldi. Sarhoştu, beni fark etti. Sonra hem dedektifler hem de avukatım dikkat kesilmiş bekliyorlardı. En sonunda yanından geçerek kaçmak istedim. Beni kanepeye atıp tüm ağırlığıyla üzerime çullandı. Benden daha büyük, daha güçlüydü. Daha 16 yaşındaydım. Oysa 19'du. Ne yapabilirdim? Sesim yeniden kısılmıştı, yutkundum. Biraz su alabilir miyim diye sordum. Avukatım hemen yanımda duran sürahiye uzanıp bana bir bardak su doldurdu. Plastik bardağı elime aldığımda elim titriyordu. Yaşadıklarımın gerginliğiyle bu şekilde tepki veriyor oluşumu yadırgamıyor gibiydiler. Bardağı tepeme dikip aşağı indirdim. İfade vermeyeli hayli zaman olmuştu. Bu yüzden de bu arada iyi düşünüp taşınmalıydım. Tutarlılık çok önemliydi ve oyunun sonuna yaklaşmışken hata yapmayı göze alamazdım. Tüm bu süre zarfında üç çift göz bakışlarını dikmiş beni izliyordu. Derin bir nefes daha aldım. Avucumdaki mavi düğmeyi sıkıp hayatı kat ettiğimiz yolları, alamadığımız virajları düşündüm. Sahip olduklarını akıllıca kullan. Tam Thomas yeltendiği şeyi yapmak üzereydi ki kalçamın altında çantamın olduğunu fark ettim. Thomas bir eliyle fermuarını açmaya çalışırken bir eliyle de beni kanepeye bastırıyordu. Sağ elimi uzatıp çantamı buldum, silahı çıkardım. Üzerimden kalkmayacağını anladığımda da tetiğe bastım. Dedektif Warren en iyi arkadaşının oturma odasının tam ortasında, öyle mi diye sordu. Evet, ortalık kan gölüne dönmüş olmalı. 22'lik çok da büyük bir silah değil dedim. Peki ya en iyi arkadaşın, o tüm bu yaşananlara ne dedi? Gözlerimi tavandan almadan, Thomas onun kardeşiydi. Elbette ki ağabeyini çok seviyordu. Yani bölge savcısı seni temize çıkardı, mahkemede kayıtlara el koyup mühürledi. Ama ne baban ne de en iyi arkadaşın seni hiç affetmediler. Bu bir soru değil, bir yargıydı. Bu yüzden de sessiz kalmayı tercih ettim. Dedektif Dodge, ondan sonra mı içmeye başladın diye sordu. Tek kelime etmeden başımla onayladım onu. Evden ayrıldın, okulu bıraktın diyerek devam etti. Sert bir ifadeyle gençliğimi harcayan tek polis ben olmasam gerek dedim. Dedektif Warren, hamile kaldın, büyüdün, aklın başına geldi ve içkiyi bıraktın. Bir çocuk için çok fazla şeyi feda etmişsin diyerek kendi fikrini söyledi. Hayır, hepsini çocuğuma olan sevgimden yaptım. Başına gelen en güzel şey için, geride kalan tek ailen için. Didi'nin sesinde halen şüpheci bir ton vardı ki bu kadarı bile dikkatli olmam için yeterliydi. Dedektif sesini yükselterek, hiç ayrışımlı koku analizi diye bir şey duydun mu diye sordu. Araştırmacı bir kimyager ve bir adli tıp antropoloğu olan Arpadvas, çürümekte olan bir etten kaynaklanan 400'den fazla vücut buharını ayrıştırabiliyor. Vücuttan çıkan bu buharlar toprağa, kumaşa, hatta bir arabanın arka bagajına bile sinebiliyor. Elektronik bir koku tarayıcısıyla Dr. Vas moleküler verilere bakarak o olay yerinde daha önce bir ceset bulunup bulunmadığını ortaya çıkarabiliyor. Yani mesela bir arabanın arkasından alınan kumaş örneklerine baktığında vücut buharlarının yayıldığı alana göre o kumaşın üzerinde bir çocuk cesedi bulunup bulunmadığını saptayabiliyor. Bir an nefesim kesilir gibi olmuştu. İnlemeye, iç geçirmeye benzer bir ses çıkardım. Örtünün altındaki yumruğumu daha da sıktım. Doktor Vaas'a analiz etmesi için kocanızın arabasının arkasından çıkardığımız kumaşı gönderdik. O analizden ne çıkacak Tessa? Kızına son bakışın böyle mi olacak? Yeter. Bu hem çok zalimce hem de çok uygunsuz. Avukatım sinirle ayağı fırlamıştı. Bense onu duymuyordum bile. Aklımda kalan son şey korkuyla ve boş gözlerle Sophie'nin boş yatağındaki yatak örtülerini kaldırarak onu arayışımdı. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Dedektif Warren yeniden kızına ne oldu diye sordu. Bana söylemedi. Sen geldiğinde Sophie yok muydu? Evin her yerine baktım diye fısıldadım. Garaja, cam ekranlı odaya, tavana, bahçeye. Hiç durmadan aradım, aradım, aradım. Ne yaptığını söylemesi için yalvardım. Ne oldu Tessa? Kocan Sophie'ye ne yaptı? Bilmiyorum. Gitmişti, yoktu. Ben işteydim. Döndüğümde Kalbimin delicesine çarptığını hissederek gözlerimi Didi ve Bobby'ye diktim. Sophie, buhar olup uçmuştu adeta. Olan bundan ibaret. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi.
Ne yaptı memur Leone? Bize Brian'ın ne yaptığını söyleyin.
Ailemizi mahvetti, bana yalan söyledi, bize ihanet etti, her şeyi yerle bir etti.
Son bir derin nefes aldım, her iki dedektifin de gözlerinin içine baktım. İşte o an artık ölmesi gerektiğini anladım.
12. ayrımın sonu. Sayfa 181.